11. ayrım. Su. Matematik ve fizik eğitimi için kendi hesaplarına göre ortalama günde 1 saat çalıştığın Oxford'a University College'a gittin. Okuduklarıma göre kürek çektiğin, bira içtiğin ve insanlara aptalca şakalar yapmaktan zevk aldığın söyleniyor. Sorun neydi? Neden çalışamıyordun? Stephen. Bu 50'lerin sonuydu ve genç insanların çoğu establishment, yerleşik düzen denen şeyde hayal kırıklığına uğramışlardı. İstenecek maddi varlık ve daha fazla maddi varlıktan başka hiçbir şey yok görünüyordu. Muhafazakarlar hiçbir zaman bu kadar iyi durumda olmadığınız sloganıyla 3. seçim zaferini yeni kazanmışlardı. Ben ve yaşıtlarımın çoğu yaşamdan bezmiştik. Su. Yine de öğrenci arkadaşlarının haftalarca çözemediği problemleri birkaç saatte çözmeyi başarıyordun. Söylediklerinden onların senin istisnai bir yeteneğin olduğunu farkında oldukları açık. Sen farkında mıydın? Ne dersin? Stephen. O zamanlar Oxford'da fizik dersi gülünç ölçüde kolaydı. Yalnızca haftada bir iki problem çözme dersine girip diğer derslere girmeden geçilebilirdi. Yalnızca birkaç denklem dışında çok fazla şey anımsamak gerekmiyordu. Su. Ellerin ve ayaklarının istediklerini pek yapmadığını ilk fark edişin Oxford'da değil miydi? O zamanlar bunu kendine nasıl açıkladın? Stephen. Aslında fark ettiğim ilk şey doğru dürüst kürek çekeme işim oldu. Daha sonra öğrenci odası merdivenlerinden kötü şekilde düştüm. Düşüşten sonra okul doktoruna gittim. Çünkü bir beyin hasarı olabileceğinden korkuyordum. Fakat o anormal bir durum olmadığını düşünüyordu ve bana birayı azaltmamı söyledi. Oxford'daki finallerimden sonra yaz için İran'a gittim. Geri geldiğimde kesin olarak daha zayıftım. Fakat bunu geçirdiğim kötü bir mide rahatsızlığından kaynaklandığını düşündüm. Su, hangi noktada teslim oldun ve gerçekten bir sorun olduğunu kabul edip tıbbi yardım almaya karar verdin? Stephen, o zaman Cambridge'deydim ve yılbaşında eve gittim. Bu 62'yi 63'e bağlayan çok soğuk bir kıştı. Pek istekli olmasam da annem beni St. Albans'taki gölde kayak yapmaya ikna etti. Düştüm ve ayağa kalkmakta büyük güçlük çektim. Annem bir sorun olduğunu kavradı. Beni aile doktoruna götürdü. Su, daha sonra 3 hafta hastanede kaldın ve sana en kötü şeyi söylediler. Stephen, aslında o Londra'daki Barts Hastanesi'ydi. Çünkü babam Barts'ta çalışıyordu. Testler yapıldığı 2 hafta süresince hastanede kaldım. Ancak bana hiçbir zaman gerçekten sorunun ne olduğunu söylemediler. MS olmadığını ve tipik bir durum olmadığını söylediler. Geleceğe ilişkin bir şey söylemediler. Fakat ben geleceğe ilişkin düşüncelerinin oldukça kötü olduğunu anladım. Bu yüzden sormak istemedim. Su. Ve sonunda aslında yalnızca birkaç yıl ömrün kaldığı söylendi. Stephen, öykünde bu noktada biraz duralım ve bir sonraki planını dinleyelim. Stephen, Valkyrie, birinci perde. Bu, Melchior ve Lehman'lı bir başka eski plak. Bu başlangıçta savaştan önce 78'liklerde çıkmış ve 60'ların başlarında LP'ye aktarılmıştı. 1963 yılında motor nöron hastalığı teşhisi konulduktan sonra içinde bulunduğum karanlık ve dünyadan kopuk ruh haline uygun biri olarak Wagner'e döndüm. Maalesef benim konuşma sentezcim çok iyi eğitilmiş değil. Onu bir yumuşak W şeklinde telaffuz ediyor. Yaklaşık olarak doğru sesin çıkması için bu ismi harf harf V, A, R, G, N, E, R olarak söylemeliyim. Dört Ring Operası Wagner'in en büyük eserleridir. 1964 yılında kız kardeşim Filippa ile Almanya Beyrut'ta onları görmeye gittim. O zamanlar Ring'i iyi bilmiyordum ve ikinci opera Valkyrie benim üzerimde muazzam etki yaptı. Bu Wolfgang Wagner'in bir ürünüydü ve sahne hemen hemen tamamen karanlıktı. Konu çocuklukta ayrılan ikizler Sigmund ve Siglinde'nin aşk öyküsüdür. Sigmund, Siglinde'nin eşi ve kendisinin düşmanı Hunding'in evine sığınınca tekrar karşılaşırlar. Benim seçtiğim bölümde Siglinde Hunding'le zorla evlendirilişini anlatıyor. Kutlamaların ortasında yaşlı bir adam salona gelir. Orkestra, ringdeki en soylu temalardan biri olan Valhalla motifini çalar. Çünkü o tanrıların lideri ve Sigmund ve Siglinde'nin babaları Wotan'dır. Wotan bir ağacın gövdesine bir kılıç saplar. Kılıç Sigmund için düşünülmüştür. Perdenin sonunda Sigmund onu çeker ve ikisi ormana kaçarlar. Su. Stephen, senin hakkında yazılanları okuyunca ölüm hükmünün yaşayacak yalnızca birkaç yılın kaldığının sana söylenmiş olmasının seni uyandırmış, sözü uygun görürsen seni yaşama bağlamış olduğu anlaşılıyor. Stephen, onun ilk etkisi beni yıkmaktı. oldukça hızlı şekilde kötüleşir görünüyordum. Herhangi bir şey yapmanın veya doktoram üzerinde çalışmanın anlamı yok gibi göründü. Çünkü doktoramı bitirmeye yetecek kadar uzun süre yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyordum. Ama daha sonra her şey düzelmeye başladı. Hastalığım daha yavaş ilerler oldu ve özellikle evrenin büyük patlamada bir başlangıca sahip olmuş olması gerektiğini göstererek çalışmamda ilerlemeye başladım. Su. Bir söyleşide şimdi hasta olmazdan öncesine göre daha mutlu olduğunu düşündüğünü bile söyledin. Stephen, kuşkusuz şimdi daha mutluyum. Motor nöron hastalığına yakalanmadan önce yaşamdan bezmiştim. Fakat erken bir ölüm olasılığı benim yaşamın gerçekten yaşanmaya değer olduğunu kavramamı sağladı. İnsanın yapabileceği çok şey var. Herhangi bir insanın yapabileceği çok şey var. Durumuma rağmen insan bilgisine mütevazi ama önemli bir katkıda bulunduğumdan gerçek bir başarı duygusuna sahibim. Kuşkusuz ben çok şanslıyım. Fakat yeterince sıkı çalışırsa herkes bir şey başarabilir. Su, eğer motor nöron hastalığına yakalanmamış olsaydın, başarmış olduğun her şeyi başaramamış olabileceğini söyleyecek kadar ileri gider misin? Yoksa bu fazla basitlik mi olur? Stephen, hayır, motor nöron hastalığının herhangi bir kişi için bir avantaj olabileceğini düşünmüyorum. Fakat bu benim için diğer insanlarda olduğundan daha az dezavantaj oldu. Çünkü yapmak istediğimi yapmamı engellemedi. Yapmak istediğim şey evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışmaktı. Su, hastalığı kabullenmeye çalışırken senin için diğer esin kaynağı bir partide tanıştığın ve aşık olup ardından evlendiğin Jane Wilde adlı bir genç hanımdı. Başarılarının ne kadarını ona, Jane'e borçlu olduğunu söyleyebilirsin. Stephen, kuşkusuz o olmasaydı başaramazdım. Onunla nişanlı olmak beni içinde bulunduğum umutsuzluk batağından çıkardı. Eğer evleneceksek benim bir iş bulmam ve doktoramı bitirmem gerekiyordu. Sıkı çalışmaya başladım ve bundan hoşlandığımı fark ettim. Durumum kötüleşirken Jane tek başına bana baktı. O aşamada hiç kimse bize yardım önerisinde bulunmuyordu ve kesinlikle yardım almak için ödeme yapmaya gücümüz yetmiyordu. Su. Ve siz birlikte doktorlara meydan okudunuz. Yalnızca yaşamaya devam ettiğin için değil, çocuklarınız da olduğu için. 1967'de Robert, 70'te Lucy ve daha sonra 79'da Timothy doğdu. Doktorlar şok oldular mı? Stephen, aslında bana teşhis koyan doktor benden ümidini kesmişti. Hiçbir şey yapılamayacağını düşünüyordu. İlk teşhisten sonra onu hiç görmedim. Gerçekte babam benim doktorum oldu ve tavsiye için ona döndüm. O bana hastalığın kalıtsal olduğu konusunda hiçbir belirti olmadığını söyledi. Jane bana ve iki çocuğa bakmayı başardı. Ancak 1974 yılında Kaliforniya'ya gittiğimizde dışarıdan yardım almak zorunda kaldık. Önce bizimle kalan bir öğrenci, sonra hemşireler oldu. Su, fakat sen ve Jane artık beraber değilsiniz. Stephen, benim nefes borusunu açma ameliyatımdan sonra 24 saat hemşireye gereksinimim var. Bu evliliğimizin üzerine gittikçe daha fazla gerilim getirdi. Sonunda ben taşındım ve artık Cambridge'de yeni bir apartman dairesinde yaşıyorum. Şimdi ayrı yaşıyoruz. Su, biraz daha müzik dinleyelim. Stephen, Beatles, Please Please Me. İlk dört oldukça ciddi seçimimden sonra biraz hafif şeyler dinlemeye gereksinimim olur. Benim için ve birçok başkası için Beatles oldukça bayat ve hastalıklı pop sahnesine taze bir hava getirdi. Ben pazar akşamları Radyo Luxemburg'da Top 20'yi dinlerdim. Su. Üzerine yığılan tüm onur nişanlarına rağmen Stephen Hawking ve Cambridge'de Isaac Newton'un kürsüsü olan Lucas Matematik Profesörü statüsüne sahip olduğunu özel olarak belirtmeliyim, çalışmalarınla ilgili bir popüler kitap yazmaya karar verdin. Bunun çok basit bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Paraya gereksinimim vardı. Stephen, bir popüler kitaptan mütevazi bir gelir elde edebileceğimi düşünürken zamanın kısa tarihini yazışımın ana nedeni ondan zevk almamdı. Son 25 yılda yapılmış olan keşiflerden heyecan duyuyordum ve bunları insanlara anlatmak istedim. Onun bu kadar iyi iş yapacağını hiç beklemiyordum. Su, aslında tüm rekorları kırdı ve en çok satan kitaplar listesinde kaldığı süreyle ilgili olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Hala en çok satan kitaplar listesinde yer alıyor. Hiç kimse dünya çapında kaç kopya satıldığını bilmiyor. Fakat 10 milyonu aştığına kuşku yok. İnsanlar onu satın alıyor. Fakat şu soru sorulmaya devam ediliyor. Okuyorlar mı? Stephen, Bernard Levy'nin 29. sayfada kaldığını biliyorum. Fakat pek çok kişinin daha ileri gitmiş olduğunu biliyorum. Dünyanın her tarafından insanlar bana gelip ondan ne kadar zevk aldıklarını anlatıyorlar. Onu bitirmemiş veya okudukları her şeyi anlamamış olabilirler. Fakat en azından keşfedebileceğimiz ve anlayabileceğimiz rasyonel yasalarla yönetilen bir evrende yaşadığımız fikrini almışlardır. Su. İlk olarak halkın imgelemine hitap eden ve kozmolojide yenilenen bir ilgi sağlayan şey kara delikler kavramı oldu. O tüm Star Trek'leri daha önce hiç kimsenin gitmediği bir yere cesaretle gitmek ve benzeri izledin mi? Eğer izlediysen hoşlandın mı? Stephen, ilk gençlik yıllarımda pek çok bilim kurgu kitabı okudum. Fakat şimdi bu alanda kendim çalıştığım için bilim kurgu eserlerin çoğunu biraz basit buluyorum. Eğer işi tutarlı bir resmin parçası yapmak zorunda değilseniz, farklı uzaylar arası yolculuk veya insanları ışınlamak hakkında yazmak çok kolaydır. Gerçek bilim çok daha heyecanlıdır. Çünkü o bir yerde gerçekten olmaktadır. Bilim kurgu yazarları, fizikçiler düşünmeden önce hiç kara deliklerden söz etmediler. Fakat şimdi bazı kara delikler hakkında oldukça fazla kanıta sahibiz. Su, eğer bir kara deliğe düşülürse ne olur? Stephen, bilim kurgu okuyan herkes bir kara deliğe düşerseniz ne olacağını bilir. Bir spagetti haline getirilirsiniz. Fakat çok daha ilginç olan şey kara deliklerin tamamen kara olmayışlarıdır. Onlar değişmeyen bir hızla parçacık ve ışınım yayarlar. Bu kara deliğin yavaşça buharlaşmasına yol açar. Ama kara deliğe ve içindekilere sonunda ne olduğu bilinmiyor. Bu heyecanlı bir araştırma alanıdır. Fakat bilim kurgu yazarları henüz buna yetişmemişlerdir. Su. Tabii, sözünü ettiğin o ışınıma Hawking ışınımı deniyor. Kara olmadıklarını kanıtlamaya sen geçtin. Ama kara delikleri keşfeden sen değildin. Fakat senin evrenin başlangıcı konusunu daha yakından düşünmeye başlamanı sağlayan şey onların keşfiydi, değil mi? Stephen, bir yıldızın bir kara delik oluşturmak üzere çöküşü pek çok yönden evrenin genişlemesinin ters zamanlısına benzer. Bir yıldız oldukça düşük yoğunluk durumundan çok yüksek yoğunluklu bir duruma çöker ve evren çok yüksek yoğunluklu bir durumdan daha düşük yoğunluklara genişler. Önemli bir fark var. Biz kara deliğin dışındayız fakat evrenin içindeyiz. Fakat her ikisinin de ayırıcı bir özelliği ısıl ışınımdır. Su, bir kara deliğe ve içindekilere sonunda ne olduğunun bilinmediğini söylüyorsun. Fakat ben teorinin ne olursa olsun bir astronot dahil olmak üzere bir kara delikte ortadan kaybolan her şeyin sonunda Hawking ışınımı olarak yeniden işlemden geçeceğini söylediğini sanıyordum. Stephen, astronotun kütle enerjisi kara deliğin dışarıya yaydığı ışınım olarak yeniden işlemden geçecektir. Fakat astronotun kendisi ya da hatta kendisini oluşturan parçacıklar kara delikten çıkmayacaktır. Bu yüzden sorun onlara ne olduğudur. Yok mu olurlar yoksa bir başka evrene mi geçerler? Bu benim bilmeyi çok istediğim bir şey. Bir kara deliğin içine atlamayı düşündüğümden değil. Su. Stephen, sen sezgi temelinde mi çalışırsın? Yani beğendiğin ve sana çekici gelen bir teoriye ulaşır ve onu kanıtlamaya mı oturursun? Yoksa bir bilim insanı olarak her zaman mantıksal olarak bir sonuca doğru ilerlemek, onu önceden tahmin etmeye girişmemek zorunda mısın? Stephen, önemli ölçüde sezgiye dayanırım. Bir sonucu tahmin etmeye çalışırım. Fakat sonra onu kanıtlamam gerekir. Ve bu aşamada çoğu kez düşünmüş olduğum şeyin doğru olmadığını veya ortada hiçbir zaman düşünmemiş olduğum başka bir durum olduğunu görürüm. Kara deliklerin tamamen kara olmadıklarını buluşum böyle oldu. Ben başka bir şeyi kanıtlamaya çalışıyordum. Su, biraz daha müzik. Stephen, Mozart her zaman benim en çok sevdiklerimden biri oldu. O inanılmaz miktarda müzik eseri yarattı. Bu yılın başlarında 50. yaş günüm için bana CD üzerinde Mozart'ın tüm eserleri verildi. 200 saatten fazla sürüyor. Hala onunla meşgulüm. En iyilerinden biri Requiem. Mozart Requiem bitmeden öldü ve Requiem bir öğrencisi tarafından Mozart'ın bıraktığı parçalardan tamamlandı. Dinlemek üzere olduğumuz ilahi tamamen Mozart tarafından yazılan ve orkestra için hazırlanmış olan tek bölümdür. Su, teorilerini büyük ölçüde basitleştirirsek, umarım bunun için beni mazur görürsün. Anladığım kadarıyla Stephen, sen bir zamanlar bir yaratılma noktası, bir büyük patlama olduğuna inanıyordun. Fakat şimdi artık durumun bu olduğuna inanmıyorsun. Bir başlangıç olmadığına ve bir son olmayacağına evrenin kendi kendini taşıdığına inanıyorsun. Bu bir yaratma hareketi olmadığı ve bu yüzden Tanrı'ya bir yer olmadığı anlamına gelir mi? Stephen, evet fazla basitleştirdin. Hala evrenin gerçek zamanda bir büyük patlamada bir başlangıcı olduğuna inanıyorum. Fakat gerçek zamanda dik açılarda bir başka tür zaman, sanal zaman vardır. Sanal zamanda evrenin başlangıcı veya sonu yoktur. Bu, evrenin başlama şeklinin fizik yasaları tarafından belirleneceği anlamına gelir. Tanrı'nın evrenin bizim anlayamayacağımız gelişigüzel bir şekilde işlemesini seçtiğini söylemek zorunda değiliz. Bu Tanrı'nın var olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylemez. Yalnızca onun gelişi güzel olmadığını söyler. Su. Fakat eğer Tanrı'nın var olmaması mümkünse, bilimin ötesindeki her şeyi, insanların sana ve hatta esin verdiğin şeylere duydukları sevgi ve bağlılığı nasıl açıklarsın? Stephen, sevgi, bağlılık ve ahlak fizikten farklı bir kategoriye aittir. Fizik yasalarından insanın nasıl davranacağı çıkarılamaz. Fakat fizik ve matematiğin ilgili olduğu mantıksal düşüncenin kişiye ahlaki davranışında da yol göstereceği umut edilebilir. Su. Fakat kanımca pek çok insan senin Tanrı'yı reddettiğini düşünüyor. Bunu inkar ediyor musun peki? Stephen, benim çalışmamın tüm gösterdiği şey evrenin başlayış şeklinin Tanrı'nın kişisel kaprisi olduğunu söylemek zorunda olmadığımızdır. Fakat hala şu soru var. Neden evren var olmak zorunda? Eğer arzu ederseniz bu sorunun yanıtını Tanrı olarak tanımlayabilirsiniz. Su, 7 numaralı plağı dinleyelim. Stephen, ben operaya çok düşkünüm. Gluck ve Mozart'tan Wagner'e, Verdi'ye ve Puccini'ye kadar tüm 8 plağımın opera olmasını seçmeyi düşündüm. Fakat sonunda 2'ye indirdim. Biri Wagner olmak zorundaydı ve sonunda diğerinin Puccini olmasına karar verdim. Turandot, onun şimdiye kadarki en büyük operasıdır. Fakat yine bitirmeden öldü. Seçtiğim bölümde Turandot, eski Çin'de bir prensesin Moğollar tarafından tecavüze uğrayışı ve kaçırılışını anlatıyor. Bunun intikamı olarak Turandot, onun taliplerine 3 soru soruyor. Eğer yanıt veremezlerse öldürüleceklerdir. Su, yılbaşının senin için anlamı nedir? Stephen, Amerikalıların şükran günü gibi bir şey. İnsanın ailesiyle birlikte olacağı ve geçen yıla teşekkür edeceği bir zaman. Bu aynı zamanda ahırda doğan bir çocukla sembolize edilen gelen yıla umutla bakış zamanıdır. Su. Ve bu konuda materyalist olmak gerekirse hangi hediyeleri istedin ya da bugünlerde her şeyi olan adam olacak kadar iyi durumda mısın? Stephen, ben sürprizleri tercih ederim. Eğer özel bir şey istenirse, hediye verene kendi hayal gücünü kullanma özgürlüğü ya da şansı verilmez. Fakat çikolatalı yer mantarlarına düşkün olduğumun bilinmesinin pek zararı yok. Su, Stephen, sen şimdiye kadar öngörüde bulunandan 30 yıl daha fazla yaşadın. Hiçbir zaman sahip olamayacağın söylenen çocuklarına babalık ettin. En çok satan kitaplar listesine giren bir kitap yazdın. Uzay ve zaman hakkında çağ yaşındaki inançları değiştiren yeni bir yaklaşım getirdin. Bu gezegenden ayrılmadan önce başka neler planlıyorsun? Stephen, tüm bunların mümkün olmasının nedeni büyük miktarda yardım alacak kadar şanslı olmamdı. Gerçekleştirmeyi başardıklarım hoşuma gidiyor. Fakat daha göçüp gitmeden önce yapmak istediğim çok şey var. Özel yaşamım hakkında konuşmayacağım. Fakat bilimsel olarak kütle çekimin, kuantum mekaniği ve doğanın diğer kuvvetleriyle nasıl birleştirilebileceğini bilmek isterdim. Özel olarak ben bir kara delik buharlaştığında ona ne olduğunu bilmek isterim. Su, şimdi son plak. Stephen, bunu size telaffuz ettirmek zorunda kalacağım. Benim konuşma sentezcim Amerikalıdır. Fransızca da başarısız. Bu Edith Piaf'ın Je ne regrette rien, hiçbir şeyden pişman değilim şarkısı. Bu hemen hemen benim yaşamımı özetler. Su, şimdi Stephen, eğer bu 8 plaktan yalnızca birinin yanına alabilseydin hangisi olurdu? Stephen, Mozart'ın Requiem'i olurdu. Walkman'imin pilleri bitene kadar onu dinleyebilirim. Su, ya kitabın, kuşkusuz Shakespeare'in tüm eserleri ve İncil seni bekliyor. Stephen, sanırım George Eliot'un Middle March'ını alırdım. Sanırım biri, galiba Virginia Woolf, onun yetişkinler için bir kitap olduğunu söyledi. Henüz büyümüş olduğuma emin değilim, fakat onu bir denerim. Su, ya lüks madden? Stephen, bol miktarda yanık krema isterim. Benim için o lüksün özetidir. Su, çikolatalı mantar değil, onun yerine bol miktarda yanık krema. Doktor Stephen Hawking, ıssız ada disklerini bize dinlettiğin için çok teşekkürler ve mutlu Noeller. Stephen, beni seçtiğiniz için teşekkürler. Issız adamdan hepinizin Noel'ini kutluyorum. Sizden daha iyi havaya sahip olduğumu iddia edebilirim. 11. ayrımın sonu.